Ayrım 13.
Sayfa 134. Paşanın alakası var mı yok mu bilmiyorum ağabey. Bu gazeteyi elinde tutmak kendini tanıtma vesilesi belki de. Teşkilatın çalışma usulüne pek benzemiyor Salah. Bir yenisi kuruldu tahminim. Bunları veren şahıs bana nüfus cüzdanının içinde boncuktan az büyük karakol sözcüğüne benzeyen ufak bir damgayı, ayrıca terhis edildiğine dair bir de tezkereyi gösterdi. Rütbeli bir asker havası vardı adamda. Anlayamadığım, karakolun terhisle ne işi var ağabey? Her neyse diye sözüne devam etti Selahattin Efendi. Müstakbel damatlar Mahmut Paşa'ya gidip geldikten sonra Anadolu'ya geçmekten vazgeçmişler. Daha doğrusu vazgeçirilmişler anladığım kadarıyla. Sebebi bence malum. Harp malulü cephede ne iş görebilir artık? Oysa burada el altından yapılacak bin bir türlü hizmet var. Bu yiğit evlatlara helaldir bizim kızlar. Hıdrellez'den 10 gün önce konağın kapısına atı arabası çiçeklerle süslenmiş bir payton yanaştı. İmamla muhtar ne yapıp etmişler, çingenilerden buldukları kadidi çıkmış bir beygiri, yalıların birinden edindikleri kenara atılmış bir paytona bağlamışlar, allamışlar pullamışlar, meydanın bir ucundan öbür ucuna geçecek gelinlerini 40 adım içinde olsa yaya yürütmeye razı olamamışlardı. Örf adete göre yakışık almazdı. İmamla oğlu kapıda belirdiler. İlk ağızda gidecek olan, heyecandan titreyip ağlayan Pakize'yi Libabe Hanım'ın kollarından ayırmak bir hayli zaman aldı. Baştan savar gibi kızı tek başına göndermek olmazdı. Ona güveyin evine kadar refakat edecek kendi ailesinden bir erkek gerekti. Haşim Bey'i temsilen Selahattin Efendi üstlendi bu işi. Önce çeyiz sandığı, ardından yaşmanın arkasında hıçkıran Pakize paytona bindirildi. Gelin arabası önde, erkekler arkada, meydanın bir ucundan öbür ucuna geçtiler. Bir süre sonra Selahattin Efendi paytonla dönüp geldi. Bu kez muhtarla oğlu kapıda göründüler. Yolculuk sırası Nazile'ye gelmişti. Herkesin elini öpüp hayır duası alan Nazile, paytona binerken gözü duvarın bir köşesine çömelmiş, elleri çenesinde gidenin yanağından aşağı akan yaşlarla uğurlayan Rana'ya ilişti. Veracesini iki eliyle dizlerine kadar çeken Nazile, geleneği göreneği unutup gerisin geriye döndü, bir koşu gitti Rana'sına sarıldı. Ayrılık zaman ile mekan ölçülerini sildi. Yeni bir yaşama doğru yol alan gelin, uzaklaşan araba, önündeki o minik meydan bir derya, ardındaki konağın dışı sarp bir duvar, içi ha Kur'an kafesi gibi boş, bomboş geldi Rana'ya. Hıdrellez'e 10 gün kala kızlar dünya evine girdi. 3 gün sonra kibarlığıyla olduğu kadar kindarlığıyla da tanınmış Züppe damat Ferit Paşa, sadrazam koltuğuna oturur oturmaz divanı harbi örfiyi faaliyete geçirdi. Bakalım sıra ne zaman bize gelecek diye söylendi Haşim Bey. Harbin ilanıyla sizin ne alakanız var ağabey? Harbin ilanıyla elbette ki bir alakam olmadı, olamazdı. Ama mesele orada değil, İttihatçılarla adamın derdi. Talat Paşa hükümetinin nazırı olma bu mülevves adamın garezini hedef olmaya yeter de artar bile.
Okuyan Feyza Keli 8. Hıdrellez'in üzerinden 10 gün geçmesiyle İzmir'i işgal eden Yunanlı Osmanlı'nın dünyasına karabasan gibi çöktü. Esnaf kepenk indirdi, kapısına kara mendil bağladı. Mavi beyaz bayraklara sarılı Rumların perasındaki şenlik, baskı altında gitgide uyuşan halkı feverana sevk etti. İşgal birliklerinin inzibatlarına rağmen sokak araları, mahalle meydanları, gece toplantılarına sahne oldu. Mübarek Ramazan için hazırlanan mahyalar söküldü, cuma günü yapılacakmış nümayiş için Sultanahmet Meydanı'nda birleşme sözü ağızdan ağıza yıldırım hızıyla yayıldı. Bahar'ın son perşembesi alışılmadık derecede sıcak bir gündü. Daireler gibi mecliste öğleden sonra tatile girmiş, konağın bahçesinde Haşim Bey ağacın altında kitap okumak, Rana çiçek toplamak, Libabe Hanım kızların yokluğunda çamaşır asmakla meşgulken, Selahattin Efendi elinde bir gazete, ''Ağabey bak, gördün mü Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmiş?'' diye pür heyecan bahçeden içeri girdi. Gözünü gazeteden ayıran Haşim Bey, ''Evet, malum gizli saklı bir şey yok Salah. 3 hafta kadar önce Padişah Hazretleri İngiliz'in rızasını da alıp Anadolu'ya müfettişi umumi tayin etti paşayı. Anadolu'daki hareketin başına geçmek üzere kaçmış olmasını tercih ederdi Selahattin Efendi. Umduğu çıkmamıştı haberden. Başka bir konuya geçti. Gelirken bizim yeni damatları gördüm. Oruçtan evvelki cuma. Evet, o da malum. Meclisin kısmi azamisi nümayişe gidecek. Bizden gidecek yok mu? Düşünüyorum Salah. Dün 100 kadar iddiatçı Malta'ya sürgün gitti. Sonra koca meydana yığılı millet, o millete destek arzusuyla yanan bunca meclis azası. Yezidlerin bombası alıp götürmesin hepsini. Kalabalık içinde kim kime dumduma. Rana'nın doğduğu gün yıldız da olanı hatırlıyorsun elbet. Eli işte kulağa kirişte olan Rana, benim doğumumu şenlendiren gene o bomba hikayesi mi beyba? Nereden icap etti? Nümayiş tertiplenmiş kızım Sultanahmet Meydanı'nda. Gitsem bir türlü, gitmesem bir türlü. Ne olursa olsun ben gideceğim ağabey. Ben de geleceğim diye diretti Rana. Ağzındaki çamaşır mandalını çıkaran Libabe Hanım, kadının ne işi var orada? Delirdin mi sen kızım? Diye gene öyle biraz sertçe çıkıştı. Bey babasına, amcasına görüyor musunuz der gibi baktı Rana. Böyle her şeyime mani olmaya devam et. Beni de sonunda deli edersin anne diye bağırarak elindeki çiçekleri savurup arkasına bakmadan çekip gitti. Ana kız arasında gerginleşen havaya ilk defa şahit oluyordu Haşim Bey. Neden böyle barut gibi parlamışlardı birden? Yenge yorgun ağabey diyerek lafa girdi Selahattin Efendi. Kızlar gittikten sonra bütün iş başına kaldı. Rana'ya gelince kaç senedir o veya bu sebeple şu dört duvar arasından dışarı çıkamadı kızcağız. Kendini bildiğinden beri duyduğu, okuduğu hep vahşet, harp, katliam. Geçirdiği günlerse üzüntü, sıkıntı, yoksulluk, ümitsizlik. Nenesini kaybetti. Allah'a inancı kalmadı. Elle tutulur, gözle görülür, müsbet bir şey tanımadı bu alemde. Allah'tan sonra kuldan da çekinir oldu. Emin ol ağabey, Rana fazlasıyla akıllı, akıllı olduğu kadar da hassas. Yaşadığı şartlarda bu iki meziyet ona fayda değil, zarar verir korkarım. Yaşadığımız şartlar ortada, elden ne gelir sala? Nefes aldıracak bir yol bulun bu kıza. Bu karanlık hayatına ufacık bir parıltı getirir ümidiyle olmadık şeyler de istiyor bazen. Az düşündü. Olmadık şey istediğini de pek görmedim diye söylendi. İstese dahi o şeyin imkansız olduğunu izah yolu terslemeden evladır sanırım. Demin ne istedi Rana? Bizimle birlikte nümayişe katılmak. Tehlikesi yok mu? Var. Ama mesela şu anda aklıma gelen meydandaki civar binaların birinin penceresinden olur olmaz bilmem ama 14 yaşına geldi kızınız ağabey. Deme hatun eline su dökemez. Cemiyet hayatını bir de kendi gözleriyle görsün. İşin bu yanını mütalaa edecek vakit bulamamıştı kızına öylesine bağlı beyba. Maddiyatı Allah'ın kendisine emanet ettiklerine, maneviyatı bizzat şahsına ayırmış olduğunun farkına vardı birden. Nefs denen müstebitten kurtulmayı niyaz etmek üzere altındaki postu serip ezanla birlikte namaza durdu Haşim Bey. At meydanının kıyısında yükselen İbrahim Paşa Sarayı imtiyazlı vatandaşa nümayişi izleme fırsatını vermiş, sabahın erken saatlerinden beri pencerelerinin içi meclisteki milliyetçi mebusların aile efradıyla dolmuştu. Öğle namazında Sultanahmet Camii'nden meydanlara taşan yan yana sıralanmış müminleri seyredalmıştı Ferac Ali, Yaşmaklı Rana. Bunca felakete, cezaya rağmen hala hüdadan medet mi umuyordu bu bahtsız cemaat? Ne denir ki? Onların arasında sevgili beybası da vardı. Dalgın bakınırken meydanı kaplayan cemaatten yükselen Allahu Ekber sesiyle ürperdi, titreşimi benliğinde hissetti. Neydi onu titreten? Sebebini aradı, bulamadı o anda. Aklın her şeye erip ermediğini düşünmeye koyuldu. Yanında koruyucu melek gibi dikilen amcasına soracaktı, zamansız buldu, vazgeçti. Cami çevresinin dışında kalan alan bomboştu. Divan yolu tarafında kaldırım boyunca sıralanmış 3-5 fayton, duvar diplerine bırakılmış simitçi tabloları, hamal semerleri, küfeler, namaza durmuş sahiplerince Allah'a emanet edilmişti. Cuma namazından sonra pabucunu ayağına geçiren meydanın ortasında birikmiş kitleye katıldı. Divan yolundan yan sokaklardan akın akın gelen kırmızı fesler, beyaz sarıklar, kara bayraklar, iğne atılacak yer kalmayan o koca meydanı tıka basa doldurdu. Aşka gelip nara atan kişilerin sesleri yavaş yavaş yerden biten uğultunun içinde kayboldu. Kürsü niyetine ortada duran bir kerevetin üstüne çıkanların coşkulu konuşmalarından arada bir kara günler, Allah, vicdan, hürriyet kelimelerini anca seçebiliyordu Rana. Kalabalığın arasında sarayın kapısına erişebilmek için çabalayan beybaasını fark ettiği anda kulağına bir kadın sesi geldi. Etrafına bakındı, pencereden sarkar gibi eğildi ve kürsünün üstünde başörtülü bir kadının o uçsuz bucaksız kalabalığa seslendiğini gördü. Anasının lafı geldi aklına. Binlerce erkeğin ortasında ne işi vardı kadının, nasıl olur der gibi amcasına taraf döndü. Halide Edip hanımefendi bizim konağa komşuydu diye fısıldadı amcası. Ben niye hiç görmedim? Sen daha pek küçüktün güzelim. Yazılarını okuduğu hanım demek bu hanımdı. Gözleri keskinleşti, kulakları kabardı. Ben İslam'ın bedbaht kızı, bu kahraman neslin analarından biri. O kadarını duyabildi Rana. Kürsüye bir kadının çıkmasıyla sus pus olan ahali o hanımın ağzından ne işittiyse yeniden uğuldadı, dalgalandı. Konuşmasının sonunda bir kolu havada başörtülü hanımın yemin edelim diye haykırmasıyla koca meydan yemin sesleriyle inledi. İkindiden sonra kalabalık ağır ağır dağıldı. Haşim Bey birkaç mebusun ısrarıyla kızını amcasına emanet edip meclise gitti. Dönüş yolunda düşünceli görünen yeğenini birkaç kez o daldığı alemden çıkarmaya çalıştı Selahattin Efendi. Bu curcuna da vesait hak getire, Eminönü'ne kadar tabana kuvvet yeğenim. Türbe denen mezarlığın önünden geçerken, Sultan Abdülhamit bak burada yatıyor diye üsteledi amcası. Açıklama pek ilgi görmedi. Rana? Efendim diye irkildi Rana. Neredesin? Neredeydi? Ağa takılmış balık gibi nerede olduğunu pek kestiremedi. Dedi, insan aklı her şeye erer mi? Düşünme sırası amcaya gelmişti. Ermeye çalışır diye mırıldandı. Neden sordun güzelim? O binlerle insan hep bir ağız Allah deyip secdeye vardığında bir tuhaf oldum dedi. Bilmem nasıl anlatsam. İnsanın içinde olup biteni akılla, sözle öyle bir çırpıda anlatmak mümkün mü tatlım benim? Nasipse... Selahattin Efendi'nin lafı yarıda kaldı. Sivri fesli, omuzlarında kolları yırtmaçlı ceket, pantolon paçaları yandan çapraz düğmeli bir külhan güruhunun ya istiklal ya ölüm avazeleriyle panayır yerine döndü Babıali yokuşu. Üsküdar'dan dertleşe dertleşe yokuşa vurdular. Dedi, cuma namazını kılıp da mı kürsüye çıktı o hanım? Kinayeli konuşmanı sevsinler diye güldü amcası. Cuma namazı? Hı, biliyorum. Mahsus sordum tabii. Camiye girmesini yasaklayan kavuklu adamlar o abdestsiz kadının sözleriyle hop oturup hop kalktılar değil mi? Camide vaaz verse daha faydalı olmaz mı? Orasını bana sorma benim aklı evvel yeğenim. Bugün kürsü, yarın minber. İş oraya varır mı bilmem. Kadın da erkek gibi bu Allah'ın kuluysa neden olmasın dedi. Peçeden kurtulup yaşmağa daha yeni hak kazandı hanımlar. Az yavaş git yeğenim. Arzusunu hak bilenin sonu hüsran olmasın. 10 adımlık suskunluğu Selahattin Efendi bozdu. Meydandan ayrılırken Allah'ı anarak secdeye varan cemaati gördüğünde bir tuhaf oldum. Nasıl anlatsam dedin. Mantık bir hissi ifade ekmekte aciz kalır derken sözüm yarıda kaldı. Korku, isyan, ümit, sevinç, elle tutulmayan, gözle görülmeyen bu iç alemini o an aklına gelen kelimelerle bir kağıda dök Rana'm. Yazdığın yavan gelir ilk bakışta. Zararı yok. Kalem ahengi bulduğunda herkesten daha iyi anlatır derdini. 3 adım ötede durdu. Piyanoyu da getirelim çiftlikten. Annene sakın kızma. Bak göreceksin itiraz etmeyecek. Tamirci hoca bulunur da şu iç alemini namelerle ifade edebilmen için çok, pek çok çalışman gerek. Libabe Hanım ikinciden beri pencereden kızının dönüşünü gözleyip duruyordu. Nümayişe gitmesin istemişti. Ne fayda? Kim bilir ne yapardı o kargaşa içinde. Sağ salim gördüğünde piyanoyu aldıracaktı çiftlikten. Gördüğünde evet, ama kimse yoktu görünürde. Gün uzadıkça dakikalar saat gibi gelmeye başlamıştı. Güneş karşı tepelerin ardına göçmek üzereyken amcasıyla birlikte yokuş yukarı gelen kızını fark etti nihayet. Meraktan ölen kendisi değilmiş gibi pencereden ayrıldı, yükleye gidip işi olsun diye yastık döşekle uğraşmaya koyuldu. Kızına, kaynına hiçbir şey sormadı. Olan biteni öğrenmek için Akşam Bey'inin dönüşünü bekledi. Haşim Bey yatsı zamanı dönebildi eve. Çorbasını kaşıklıyor, anlatıyordu bir yandan. Ne söyleyeyim hanım? Mahşeri kalabalık. Allah'ın bahşettiği kudret. Bugün vatan uğruna, yarın... Yarın ne var ağabey diye meraklandı Selahattin Efendi. Bildiğim kadarıyla İngilizler bir hilafet ordusu kurdurmak üzereler Salah. O gördüğün camiadan kaçı gider, kaçı kalır. Kursunlar, ne âlâ. Kusurumu bağışla ağabey. Giden gitsin, iyi olur. Millet yobazlardan kurtulur. Bu damat Ferit gibi köle ruhlu adamların gücü evdekilere yeter. O sadrazam olacak adam, gücünü ispatlama gayretinde elinin altında bulunanın tepesine binmesinden korkarım. Selahattin Efendi'nin korktuğu başına geldi. Bayramdan 3 gün sonra gecenin ortasında ana cephedeki büyük kapı, ardından taşlığa bakan yan kapı vurulan darbelerle göçeceklerdi sanki. Yataktan fırlayan ne olduğunu şaşırdı. Haremdekiler selamlığa sığındı. Gece haşeratının ne olduğunu gör kızım diye söylendi Libabe Hanım. Davulcu avanesi, kafayı bulmuş bunlar. Selahattin Efendi pencereye yanaştı, açtı. Burası tımarhane mi ulan serseriler diye çıkıştığında aşağıdan aç kapıyı, ferman var diye bağırtı geldi. Ferman mı? Ne fermanı? Ne yapayım gibisinden ağabeyine baktı Selahattin Efendi. Gidip bakalım ne fermanıymış bu? Kapının yanındaki demir parmaklıklı pencereden fermanı görmek istedi Haşim Bey. Müfreze çavuşu gibi önde duran adam Harbiye Nezareti başlıklı bir evrak uzattı. Raşit Efendi'nin kol demirini kaldırması, Selahattin Efendi'nin sürgüleri çekmesiyle sarı kırmızı şeritli bir manga zap diye taşlığa doluştu. Esbak Posta Telgraf Nazırı Nasıroğlu Hüseyin Haşim. Evet benim, ne olmuş? Hakkınızda tevkif müzakeresi var. Buyurun. Allah Allah, nereden icap etti? Orasını biz bilmeyiz. Buyurun. Peki, bir dakika üstüme bir şey alayım. Olmaz, araba var. Buyurun derhal. İş kelepçeye varmasın. Gecelikli, terlikli Haşim Bey koluna giren iki zaptiye arasında kapıdan çıkmak üzereyken bir vaveyladır koptu. Hayır, sen bok yersin, sefil pezevenk diye canhıraş bir çığlık. Zaptiyelerin üstüne yarasa gibi bir yaratık çöktü. Haşim Bey'i tutanlardan biri neye uğradığını anlayamadı. Elindekini bırakıp kaçtı. Zorbalar arasında bozgunu fark eden Rana, öteki zaptiyeyi omuzlayıp babasını içeri çektiyse de suratına yediği bir tokatla kendini yerde buldu. Süngülü takviyenin geldiğini gören Selahattin Efendi, deli kuvvetiyle saldıran o ufacık nineyi kucakladı, ayırdı, kollarını kanat gibi geren bacı Rana'ya siper oldu. Saldırıya kalkan Baki'yi anası yakaladı ve kelepçeli Haşim Bey cinayet işlemiş adi bir suçlu gibi arabaya atıldı. Min şerri ma halaka. Karalara bürünmüş, hıçkırıklarla dolu konağın içinde ninenin hançerisinden geceye savrulan çığlık, karanlığı yırtan delirmiş bir yiğidin narası, karanlıkta kaybolan çaresiz bir kadının iniltisi gibiydi. Beyazıt'te Harbiye Nezareti binasının Şehzadebaşı tarafına bakan Divanı Harbin Bekir Ağa Bölüğü diye bilinen mevkuflarının bulunduğu kısmı birkaç gündür sokakta dolaşan, yol ortasında öbeklenip konuşan hamal, amele kılıklı bir takım adamlarla sarılmış gibiydi. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kırk Haramiler, Battal Gazi gibi kapağı solmuş kitapçıkların sergilendiği bir camekanın önünde oturmuş, nargilesini çeken pala bıyıklı bir adamı kafasıyla işaret edip, ''Bu kim?'' diye sordu Selahattin Efendi. ''Hamallar loncasının reisi Salih Kahya'' diye fısıldadı Nazile'nin kocası Şevket. ''Gövde gösterisi mi?'' ''Biraz öyle. Mahkeme reisi Nemrut Mustafa'ya, hemşerim ben buradayım demeye getiriyor.'' İçeride olup biten ondan sorulur diye lafa karıştı Pakize'nin kocası Vasıf. Vasıf'la Şevket'in yeni kurulan karakol denen gizli teşkilatın mensubu olduklarını kendilerinden öğrenmişti Selahattin Efendi. Teşkilat merkezinin Anadolu yakasındaki cephanelik soyma, silah kaçırma işlerinde hamallar, arabacılar, hatta vatanperver kesilmiş yan kesici çeteleriyle olan ilişkisi bu ikisinden soruluyordu. Ertesi sabah birlikte Libabe Hanım'ın hazırladığı bir bohça çamaşır, bir sepet yiyecekle Eminönü'ne indiklerinde Salih Kahya'yı yeni caminin arkasındaki kuşçuların kahvesinde nargilenin başında buldular. Sepetle bohçayı Haşim Bey'e ulaştırmanın bir yolu var mıydı? Çaycıya teslim et, yerine varır onlar diye güvence verdi Kahya. Haber? Dur bakalım, acelesi mi var diye takıldı. Dünkü duruşmada idama mahkumiyet Talat Paşa'ya çıktı. Bulurlarsa asarlar. 3 gün sonra dar ağacı bu sefer Enver Paşa'nın nasibi oldu. Bulurlarsa ha, bulamazlarsa o ne yapar eder, bir gün çıkar gelir asar bunların topunu. 5 gün sonra devam, atış devam karavana. Cemal Paşa da aldı nasibini. Gölgeleri çamaşır gibi asıp durur herifler. Esbak Nazır Haşim Bey'den bir haber yok şimdilik. Gıyabi de olsa bu idam kararları ev halkından saklandı. Yediği tokatla dudağı patlamış Rana, yerinde duramıyor, beybağısının bulunduğu yere Beyazıt'a gitmek için diretiyorsa da amcası, Rana, gidip de ne yapacaksın? Görüp gördüğümüz kale gibi bir duvar. Oraya gitmiyoruz artık. Ağam nerede bilen yok. Gıdım gıdım haberleri limanda, rüyanda görsen korkacağın cüssede bir adam veriyor bize. Sabret, hakkında bir karar verecekler elbet, ona göre elimizden ne gelirse yaparız. Allah'a sırt çevirmekle hata mı işlemiştir Rana?